güne bakan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yüzünü her daim güneşe dönen güne bakanlar gibi bizler de bugün Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yüzümüzü yine güneşe, aydınlığa dönüyor ve içinizi ısıtacak konularla evlerinize konuk oluyoruz. Hepiniz güne bakana hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda ilk olarak Fark Et Düşün, Hisset Yaşa köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Beynimiz ve bedenimizin gizemli derinliklerine doğru güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikte olacak ilk köşemizde. Ve hemen sonrasında Atalardan Yadigar köşemizle yayınımız sürecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon konuğumuz olacak. Edebiyatımızda Mevlid-i Nebi üzerine yine güzel bir söyleşiyle sizlerle birlikte olacağız. Güne bakan güzel bir müzikle başlıyor.
Sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Akşamı getiren sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Köşede bilah sakalı ver gitsin. Titrek teline düştü, ümidim yılların seline düştü. Saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin, kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Müzik. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde değerli hocamız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar herkese.
Biz sevgili dinleyicilerimiz Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa kitabımızı da aslında kendimize bir yol haritası olarak önümüze koyduk ve bu kitaptan ve değerli hocamızın kıymetli bilgilerinden faydalanarak yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında bugün biraz şu beyni biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Her şeye hükmediyor, her yerde bir beynimizin işte ön lobu, arka lobu, bizim bütün davranışlarımıza, duygularımıza, hislerimize, yani bu beyin nasıl bir organdır ki bütün vücudumuza hükmetmeyi başarıyor? Bugün biraz aslında beyni yakından tanıyacağız değerli hocamızla. Çünkü çok gizemli bir yolculuğa çıkacağız sizlerle birlikte. Bakalım hocamız bize neler anlatacak. Hocam, aslında şöyle de başlayabiliriz. İnsan hayatındaki en önemli hedefi nedir ve beyin bu hedefe nasıl bir katkı sağlar?
Evet. Şimdi bizim işte göz görme organımız, kulak duyma organımız, İşte ayaklar hareket ediyor, kas sistemiyle birlikte hareketimizi sağlıyor. Bu anlamda hani vücudumuza baktığımızda duygu, düşünce ve davranışlarımızı yönetmeyle ilgili organımız da beyin. Dolayısıyla eninde sonunda, hani bu sebep anlamında demeyeyim ama bir şekilde bizim ruhsal tepkilerimiz ve davranışlarımız beynimizle ilgili. Bunu hani insanın bir tür hani yönetici merkezi gibi de düşünebiliriz. Evet. Daha doğrusu beyin dış dünyada olan bitenleri algılama, değerlendirme, yorumlama, daha sonra da tabii buna uygun yine yeni tepkilere, konuşmalara, davranışlara yol açma anlamında bu olayların olup bittiği bir organ. Yani İşte yemek yediğimizde diyelim bir besin alıyoruz, işte midemiz onu sindiriyor, daha sonra işte vücuda gönderiyor. Beyin de aslında dış dünyada bütün olup bitenleri, olguları, olayları, konuşmaları, bütün algıları değerlendiren, yorumlayan, bir anlamda hazmettiren, daha sonra da ona uygun tepkiler üretmemize yardımcı olmasını beklediğimiz bir organ.
Peki bu organ, şöyle hani derler ya, beyin aslında her şeyi kontrol ediyor, her şeyi yapıyor diye. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz değerli hocam? Şimdi hani akrobatlar, işte bu camların üzerinde yürüyenler, ne bileyim ateşin üzerinde yürüyüp gösteri yapanlar hep derler ya, ben işte aslında beynimle kendimi kontrol ediyorum. İnsanın ayağı yanmaz mı, ne bileyim canı acımaz mı? Beyin bu kadar duyguyu, bu kadar hissi, duyuları dahi nasıl kontrol edebiliyor?
Şimdi beynimizi bir tür hani benzetme, teşbihte hata olmaz derler. Bir tür bilgisayar ama hani organik bir bilgisayar. İşte adına nöron dediğimiz sinir hücrelerinden oluşuyor ki 85 milyar nöron var.
Evet.
Ve bunlar sürekli birbiriyle etkileşim halinde. Ve bu nöronların, bu 85 milyar nöron birbiriyle uyum halinde, inanılmaz bir iletişim, etkileşim halinde çalışıyor. Yani mucizevi, dediğim gibi hala sırlarını tam olarak çözemediğimiz bir muhteşem bir organ. Şimdi beynin bütün yaptığı her şeyden bizim haberimiz olsa hani yaşamımızı sürdüremeyiz. Şimdi bir kısım şey vardır ki otomatik yürütülür. Yani bizim herhangi bir şekilde ilgilenmemize gerek kalmaz.
Göz kırpmak gibi belki otomatik, değil mi?
Aynen. Yürütür. İşte iç organlarımızın çalışması, yürürken efendim adımımızı ne kadar kaldırıyoruz, ne sertlikte yere basıyoruz. Aslında bizim doğal ve sıradan zannettiğimiz pek çok şey beynimiz tarafından ayarlanıyor. Bunu hani beynin işlevlerinde bir şekilde yapısal olarak ya da işleyiş olarak bir sorun olduğunda anlıyoruz. Örneğin işte hani bir yerden bir yere giderken diyelim yönümüzü değiştirdik, geri döndük. İşte bizim beyinde bazal ganglion adını verdiğimiz bir ardışık hareketleri düzenleyen merkezimiz var. Burada eğer hasar olursa oradaki nöronlarda yaşla veya çeşitli etkilerle dopamin dediğimiz madde azaldığında, dopamin içeren nöronlar azaldığında işte o zaman Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Ve kişi çok yavaş hareket ediyor, titriyor vesaire. Yani böyle bizim belki de binlerce işlevimiz var beynimiz tarafından üretilen. Aynı zamanda ikinci kısmı ki hani bizim daha çok farkındalığımızın olduğu alan diyelim. İşte insanı insan yapan veya diğer canlılardan da ayıran kısım.
Akıl.
Beynimizin ön kısmı bu, frontal lob diyoruz. Frontal ön demek. Yani parmağımızı alnımıza koyduğumuzda bir santim altındaki o bölge en insana özgü olan.
Hocam şu anda hemen dediğiniz noktaya dokunuyorum, evet. Teknik yönetmen arkadaşımla, evet. Birlikte. Şu an peki, evet. Biz dokunduğumuz zaman onda bir hareketlenme oluyor mu o nöronlarda?
Muhakkak. Çünkü şimdi oraya dokunduğumuzu nasıl hissediyoruz? Hani duyu hissi. Öncelikle işte duyu reseptörleri var ciltte. Bunlar basıncı algılıyor. Daha sonra duyu sinirleri vasıtasıyla, hı hı, beyine gidiyor. Yani bizim vücudumuzdaki bütün uç organ dediğimiz her yerden gelen sinirler eninde sonunda merkezleri beyinde. Hı. Bir nöron dediğimiz sinir hücresinin metrelerce uzanan uzantıları var. Her yere uzanıyor. Dolayısıyla aynen bir elektrik kablosu gibi düşünün. Ki nasıl ki elektrik kablolarında hani etrafında bir yalıtım olur.
Evet.
İşte sinirlerin uzantılarında etrafında miyelin dediğimiz kılıflarla aynen kablo gibi yalıtım olur. Ve bir tür elektriksel uyarıyla bu bilgi beyne götürülüyor. Beyinde daha sonra bunun ne olduğu değerlendiriliyor. Yani o da çok önemli. Mesela siz oraya dokunabilirsiniz. O dokunmayı algılayabilirsiniz ama onun ne olduğunu değerlendirmek de ayrıca beynin bir işlevi. Yani farkındalık dediğimiz şey. Dolayısıyla ardından da tabii o algıya göre de bir davranış, bir tepki üretmek gerekiyor. Yani diyelim oraya bir sivri bir iğne dokunduğunda acı hissi ve hemen refleks olarak ne olur? Kendimizi
sakınırız.
Geri çekeriz.
Tabii
sakınırız. Yani bütün bunları ayarlayan beynimiz. Ve beynin hani genel olaraktan eskiden işte her bölgesi ayrı ayrı işlevleri var. Ağırlıklı olarak belli bir görevi yerine getiriyor. Örneğin işte bizim şakak bölgesi dediğimiz bölge diyelim, temporal lob, daha çok konuşulan dili anlama, konuşma merkezinin olduğu kısım.
Hı hı.
Yine geçmiş anıların depolandığı bölüm. Efendim beynimizin yan lobları, nesne hareketlerini takip etme, anlama, şekillerini, yerleşimlerini kavrama gibi.
Hı hı.
İşte arkadaki bu lob, en arkada yer alan oksipital lob diyoruz, ak kafa. Daha çok görme ve görme algısı. Yani kişinin gözleri sağlam olsa da, görme siniri sağlam olsa da oksipital lobda bir problem olduğunda gördüğünün ne olduğunu anlayamaz. Ama şunu söyleyeyim, yani bütün bu merkezler böyle birbirinden ayrı da değil, ayrıca koordineli bir şekilde de
çalışıyor.
Onun dışında beynimizin duygusal beyin adını verdiğimiz limbik sistemi var. İşte hafıza merkezi var. Daha bunlar iç kısımda yer alıyor. Beynin kabuk kısmında değil de iç kısmında yer alan. İşte korku merkezimiz dediğimiz amigdala var. İşte vücut sıcaklığımızı, tansiyonu ayarlayan hipotalamus dediğimiz bölgeler var. Ve yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki duygusal tepkilerimiz tek bir bölgeyle ilişkili olmayıp neredeyse bütün beyni ilgilendirir. Ayrıca daha sonra da otonom sinir sistemi dediğimiz otomatik çalışan sinir sistemi yoluyla da bütün iç organlarımızı da etkiler. Yani oldukça karmaşık ve muhteşem bir dizayna sahip bir organ.
Evet, biz şu anda o bilgisayarların işletim sistemini anlamakta güçlük çekerken belki bir insan beyni kaç bin bilgisayara
tabii
bedel, öyle değil mi?
Evet, evet.
Hocam,
hatta o konuda yapılan şeyler var. Hani bir bilgisayar simülasyon. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından bile ki bu yılını hatırlamıyorum tam olarak. Belki şu anda daha gelişmiş bilgisayarlar yapılmıştır ama dünyanın en hızlı bir dördüncü bilgisayarından yaklaşık, hani o bilgisayar insan beyninin bir saniyede yaptığı bir işlemi ancak 40 dakikada yapabiliyor. Hı hı. Yani dünyanın en hızlı bilgisayarlarından bile yaklaşık işte binlerce kat daha hızlı çalışıyor beynimiz.
Evet. Bir de tabii hani hep halk arasında bilinen bazı doğrular var ama gerçekten doğru mu diye siz aynı zamanda bir tıp doktoru olduğunuz için sormak isterim değerli hocam, bize aydınlatın lütfen. Şimdi beyin hücrelerinin yenilenmediğini öğrendik biz hep biyoloji derslerimizde. Gerçekten yenilenmiyor mu yoksa?
Evet. Biz de öyle öğrenmiştik ilk tıp fakültesine başladığımızda. Ama artık biliyoruz ki beyin hücreleri de, buna nöroplastisite de deniyor. Yenilenebiliyor, ortama, çevreye göre değişebiliyor. Dolayısıyla bu artık bu bilgi eskidi.
Evet.
Her zaman beyin de plastik, zaten plastik hani değişim anlamında kullanılıyor. Nöroplastisite de sinir sisteminde, nöronlardaki değişiklik anlamına geliyor. Beynimiz değişime açık. Ha şu olabilir. Yani öğrenme mesela sonuçta nedir? Bir şeylerin hafıza oluşumudur. Ve bu da sonuçta hani beyni bir hard disk gibi düşünürsek, nasıl ki bir bilgisayarın hard diskine bilgiler yazıldığında biz onu çıplak gözle göremesek de aslında
yüklenir
yapısal anlamda yerlere. Küçük noktacıklar, o bir sıfır şeklindeki bytelarda bir değişiklik oluyor. Sonuçta şu anki yaşantıda sizin beyninizde, benim beynimde, bizi dinleyen insanların beyninde bir değişiklik meydana getiriyor ki biz bunu hatırlayabiliriz. İşte doğru. O değişiklik mesela en azından nöronlar arası bağlantıyı sağlayan sinaps dediğimiz, birbirine yaklaştığı bölgeler var. Hafıza dediğimiz şey bu sinapslarda değişiklik oluşumu. Yani mikro düzeyde yaşantı da beynimizi her an değiştiriyor. O anlamda da plastik beynimiz.
Hocam bir de yine eski bilgilerimize dayanarak söyleyeceğim ama onda da varsa lütfen yeni eklenen bilimsel çalışmalar benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela beynimize bir darbe, diyelim kafamıza bir darbe aldık. İşte
evet.
Çok sert bir darbe aldık. Hani beynin bazı bölümlerinden bahsettiniz ya, ön lobu, işte amigdalası, hipotalamusu ve vesaire. Beynin o darbe alan kısmı hasar gördüğünde oranın, yani o bölgenin yaptığı işlemler hasar mı görüyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii o hasarın düzeyine bağlı. Aslında beyin çok, işte dikkat edersek, çok sert bir kutunun içinde, kafatasının, ve o kutunun içinde de çok farklı tampon mekanizmaları var. Bizim bütün beynimizi saran bir takım zarlar var. Kafatasının iç kısmını saran zarlar var. Ama bunun dışında kafatasıyla beyin arasında bizim beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Hı. Yani bu bir anlamda
koruyucu mu?
Beyni korumak için, evet, tampon bir bölge gibi. Yine içtiğimiz ilaçlar, yediğimiz şeyler öyle kolay kolay beyine geçmez. Kan beyin engeli deriz biz. Her madde, her ilaç bunu aşamaz. Yani beyin bir tür korunaklı, ama tabii ki sonuçta hani çok ağır bir travma, darbe olduğunda o bölge hasar görürse o bölgenin işlevleri gidebilir.
O bölgenin işlevini hocam başka bir bölgeye aktarmak
tabii
mümkün mü? Yani beyin onu yapıyor mu?
Beyin bir ölçüde yapar bunu. Tabii ki telafi edilebilir bir düzeyde ise o bölgenin işlevlerini başka bir bölge bir düzeyde görebilir. Zaten beynimiz sağ ve sol beyin olarak iki kısımdan oluşuyor. Bir kısım işler diyelim, işte vücudumuzun sol yarısının hareketleri sağ taraftan, sağ yarısının hareketleri sol taraftan, çaprazlama, duyu sinirleri yine çaprazlama gider. Yani vücudumuzun sol tarafının duyu hisleri sağ tarafa, sağ tarafının sola, böyle bir çapraz yapar. Ama diyelim zaman içinde o nöronlarda akut dönemde bir bizim ödem dediğimiz travmaya bağlı bir geçici bir işlev kaybı olabilir. Bazen o azaldığında da yine yavaş yavaş işlevler gelebilir. Kalan beyindeki nöronları yine daha çok kullanarak, geliştirerek bir miktar telafi edebilir kişi. Ama hani böyle tamamıyla büyük bir travmada telafi,
bir trafik kazası olduğunda,
söz konusu değil.
Allah korusun, hani ciddi bir trafik kazası olduğunda.
Ama çok... dediğim gibi travmanın türüne bağlı değişiyor. Bir takım çalışmalar var o konuda. Hani kök hücre adını verdiğimiz hücrelerle, ama özellikle bu felçler için vesaire kullanılıyor. Ama henüz daha deneysel aşamada.
Henüz sonuca ulaşılmış değil. Peki hocam, biraz da şu duygulardan bahsetsek. Çünkü duygularımız da hani bilgisayar bölümleri gibi beynimizin bir yerinde yer aldığından bahsettiniz.
Evet.
Bazen o duygular bizi korkuya sürüklüyor. Bazen heyecana, bazen ağlatıyor, bazen neşelendiriyor. Bu duygular beynin neresinde nasıl oluşuyor ve bizi nasıl duygumuzu fiziksel olarak göstermemize neden oluyor?
Şimdi bizim duygularla ilgili merkezimiz beynin iç kısmında yer alan, ki duygusal beyin de denir, limbik sistemle ilişkili. Şimdi diyelim bir travmatik bir olay yaşadınız, bir yerde kaza geçirdiniz. Daha sonra o kaza geçirdiğiniz bölgeye gittiğinizde ya da kaza geçirdiğiniz araca benzer bir araca bindiğinizde kendinizi kötü hissedersiniz. İşte bunu sağlayan mesela hafıza merkezi dediğimiz hipokampüs beyindeki. Yine amigdala dediğimiz merkez, korku merkezi de denir. Diyelim bir size kötülük yapan bir durum. Varsayalım efendim, işte yine bir size saldırdı birisi. O saldırganı gördüğünüz anda saldırıyla ilgili işaretler, kokular burnunuza geldiğinde, ya da bir işte yangın yaşadığınız bir travma, o yangındaki duyduğunuz kokuya benzer bir koku olduğunda hemen korku tepkimiz aktive olur. Bu işte amigdala ile yine ilişkili aynı zamanda. Bizim fobi dediğimiz koşullanma ile ortaya çıkan, örneğin bir köpek sizi ısırdı işte, ya da havladı çok yüksek sesle, köpekten korktunuz. Bunlar yine amigdala dediğimiz merkezle ilgili.
Evet, o köpek korkusu şimdi, bende de şöyle var hocam. Yani hani çocukken köpek tarafından kovalanan bir çocuk şu anda mesela ne kadar istese de o kadar yaklaşamıyor.
Evet.
Uzaktan sevmek çok güzel, ama böyle hani çok da yakınıma gelmezse sevinirim düzeyinde. Demek ki bütün bu işlemler aslında amigdalada oldu, bitti çocuklukta ve şimdi tepkileri gösteriyor.
Çünkü şimdi beyindeki aslında duygunun hani yapısal anlamdaki ortaya çıktığı yer beyin. Ama o nereden etkileniyor? İşte hem olan bitenlerden etkileniyor. Hem güncel hem geçmişteki. Yine aynı zamanda beynimizdeki bu duygusal merkezler ön beyinden de etkileniyor. Yani düşünceler de bizde bir takım olumsuz duygulara yol açar. Örneğin sizi bir arkadaşınız evine davet ettiğinde belki aklınıza hemen acaba köpeği var mı gelebilir ve işte sorabilirsiniz ona.
Var
o zaman
mı?
Da bir tedirginlik duyarsınız.
Doğru.
Aynı şekilde. Bu yani ilk kısım temel duygular ve ona bağlı tepkiler aslında bütün gelişmiş canlılarda var. Ama bu ön beynin etkisiyle ortaya çıkan duygular, yani düşünceyle ortaya çıkan duygular daha insana özgü olan kısım. Yani tabii hem bizi bir anlamda avantajlı hale getiriyor bu gelişmiş ön beynimiz. İşte olayları yorumlama, öngörme, düşünme, planlama anlamında. Ama bazen de ruhsal açıdan da sıkıntılarımızın da kaynağı olabiliyor. Özellikle düşünceyle ortaya çıkan sıkıntılar için.
Evet, tam bu noktada değerli hocam, müsaadenizle biraz depresyon ve ruhsal çökkünlükten de bahsedebilir miyiz? Hani dediniz ya düşünce de etkili diye. Bu depresyonda gerçekten düşünceler mi etkili, yoksa beyin fiziksel olarak da bir şeyler yapıyor mu?
Şimdi şöyle, ikisi de etkili. Hep şöyle düşünmek lazım ruhsal sorunlarda. Bir yapı var ve yapısal yatkınlık var. Bir de onun o yapısal yatkınlığı zorlayan çevresel olaylar var. Şimdi mesela depresyon için düşündüğümüzde yapısal yatkınlık nedir? Bir genetik yatkınlık. Bazı insanlar, bu bizim nöronlar arası işte serotonin dediğimiz bir noradrenalin dediğimiz iletim maddeleri vardır. Şimdi bu serotonin daha sonra geri alınır nöron tarafından ve tekrar kullanılır. Şimdi bu serotoninin geri alımını düzenleyen genin iki türü var. Kısa ve uzun. Eğer kişi de bu kısaysa, ikisi de kısaysa, çünkü her genden bizde çift halinde bulunuyor. Hı hı. İkisi de kısaysa mesela o kişilerin depresyona girme olasılığı daha yüksek. Biri kısa biri uzunsa orta düzeyde, ikisi de uzunsa daha zor giriyor depresyona. Yani unutmamamız gereken şey, yani bazı insanlar
depresif kişilikli olabiliyor değil
evet,
mi?
Bunun yansıması nedir? İşte insanların yaklaşık %40-50'si daha karamsar.
Evet.
Yani bu ama bu tabii tek boyutlu bir şey değil. Şimdi yapısal bir yatkınlık var diyelim genetik olarak ve bu kişi bunun üzerine erken dönemde bir travma yaşarsa, hani o demin beynin plastikliğini konuştuk.
Evet.
Bu beyne ileriye doğru kalıcı bir etki oluşturabiliyor. Yani bizim yine stres altında, belki haftaya işte bedenimizi daha çok konuşuruz.
Hı
hı. Hormonal sistemimizi, bizim stres altında ortaya çıkan, stresle mücadeleye yarayan kortizol hormonumuz vardır. Normalde hepimiz hangi tür stres olursa olsun, işte psikolojik stres olsun, ortamla ilgili ortam sıcak olsun, yorgun olalım, bu kortizol salgılanır. İşte bu kortizol salgılanması erken dönemde travma yaşamışsa bir insan, bir ayrılık, kayıp, ölüm, kötü muamele, bu insanlarda o kortizol yükselmesi daha çok oluyor, daha yoğun oluyor ve daha zor düşüyor. O zaman da işte depresyona biyolojik anlamda daha eğilimli hale gelebiliyoruz.
Evet, hem anne babadan aldığımız genler, hem evet, ondan hem ondan hem de, yaşadıklarımız.
Ve o da beyni etkiliyor, o nöroplastisite nedeniyle.
Evet. Beyin bu noktada hangi faaliyetini gerçekleştiremediği için depresyona giriyor kişi?
Beyin o durumda kendini, mesela kortizol kısa süreli olarak stresle baş etmek için, zorlanmayla baş etmek için iyi. Ama kortizol sürekli yüksek kalırsa da bu sefer örneğin hafıza azalmaya başlıyor.
Hmm.
Örneğin kişinin işte midesinde efendim ülser olabiliyor, psikosomatik hastalıklar ortaya çıkabiliyor.
Evet, o da var. Stres oldum,
şeker,
mideme vurdu.
Tabii.
Çok söylenir.
Evet. İşte o kortizol yüksekliği dediğim gibi kısa vadede güzel bir şey ama sürekli yüksek kalırsa da o zaman vücudun tamamını olumsuz etkilemeye başlıyor.
Evet.
Kişinin uyku uyanıklık döngüsü bozuluyor, uykuları azalmaya başlıyor, iştahta değişiklikler ortaya çıkıyor,
hı hı,
davranışsal olarak halsizlik, vücut olarak daha doğrusu halsizlik, kolay yorulma, enerji azalması oluyor. Aslında bütün bunlar beynin bir anlamda vücudu korumak için yaptığı geri çekilmeye dönük, enerji kaybını azaltmaya dönük olarak vücudu etkilemesi.
Evet.
Esasında. Ama bir noktadan sonra hani aşırı evhamlı birinin koruma yerine zarar vermesi,
evet,
gibi,
evet,
beynimizde bize maalesef ruhsal rahatsızlıkların oluşumuna doğru bir seyir izlettirebiliyor.
Evet, tıpkı programın başında sorduğum gibi hani şu camların üzerinde yürüyen adam örneğini vermiştim. O beynine telkinler gönderiyordu. Bu tür ruhsal çöküntülerde de beynine telkinler göndermek yeterli bir çözüm,
evet,
olur mu?
Aslında şöyle, o cam üzerinde yürüyen kişi düşünmüyor bile. Yani bunu yapa yapa beynin otomatik sistemine artık aktarmış, hareket sistemiyle ilgili bir şey. O kişi orada düşünmeye kalksa orada yürüyemez,
evet,
adımları bozulur.
Doğru.
Şu anda biz nasıl konuşuyoruz? Hani efendim ben acaba şunu mu söylesem, bunu mu söylesem, dediğim anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı, ses tonum iyi miydi, kötü müydü, bunlara girersek ne olur?
Söyleyeceğimizi unuturuz.
Bozulmaya başlar.
Evet. Doğru.
Yani bunu zaten beynimiz otomatik bir şekilde
yapıyor.
Telkin dediğimiz şey, yani terapi kısmında onu detaylı da ele alırız. Bu işlevler yürümediğinde aslında var olan doğal işlev, doğal iyileştirici mekanizmaları devreye sokamadığımızda onları devreye tekrar almak anlamında bizim kullandığımız yöntemler.
Hmm. Evet değerli hocam, bugün aslında çok gerçekten inanılmaz bir yolculuğa çıktık sizinle birlikte. Yani o beynin nöronları arasında dolaşıyormuş gibi
Evet.
hissettim kendimi. Çok teşekkür ediyoruz sesinize,
Ben
yüreğinize
teşekkür
sağlık.
ederim.
Önümüzdeki haftada hani siz nasıl devam edelim? Bedenimizle devam edelim.
Bedenimizi konuşalım. Çünkü bedenimiz de beyinle
Evet.
bağlantılı ama ondan farklı özellikleri de
Bir de
var.
hormonlar falan giriyor değil mi galiba
Evet,
beden
evet.
deyince işin içine?
Onları ele alalım.
Tamam.
Kitaptaki sırayı izlemiş oluruz
Tamam.
böylece de.
Tamamdır değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için,
Ben
aktardıklarınız
teşekkür
için.
ederim. Ulaşmama yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun.
Eksik olmayın. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Sağ olun. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde bizlerle birlikteydi. Bugün biraz beynimizin gizemli derinliklerine doğru yola çıktık. Önümüzdeki hafta da beynimizle nasıl bir ilişki içinde ona değinmeye çalışacağız. Bugün biraz nasıl bir yapıya sahip olduğunu, bölümlerini, hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini, özellikle tehlikeleri fark edip nasıl kaçtığını, nasıl savaştığını, otonom sinir sistemini biraz sizlere aktarmaya çalıştı değerli hocamız. Önümüzdeki haftada yine güzel ve ilginizi çekeceğini umduğumuz konularla bölümümüz devam edecek. Şimdi güne bakan güzel bir müzikle devam ediyor.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikte edebiyatımızda Mevlid-i Nebi'yi konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Şahsınızda bizleri dinleyen bütün gönüldaşlarımıza selamlarımızı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bu sonbaharın güzel gününde, yazdan kalma bir gününde yüzlere ak olsun, gönüllere pak olsun diyelim.
Sağ olun hocam, ne güzel ifade ettiniz. Geçtiğimiz
Evet.
pazar günü Mevlid Kandili'ni idrak ettik. Kutlu doğum haftası içindeyiz. Özellikle edebiyatımızda nasıl yer alıyor? Sevgili
Evet.
peygamberimize söylenen o övgü dolu güzel sözler edebiyatımızda nasıl şekilleniyor? Bugün onu konuşalım istedik.
Evet, peygamberimizin doğumu Sezen Hanım Rebiyul Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece. Bu sene de bu yılda 2021'de de 1450. yıl dönümünü, peygamberimizin doğumunu kutladık. Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanıyor. Peygamberimizin mübarek doğumunda biz insanların gönüllerini sürur kaplıyor. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve onun ümmeti olarak da şerefyabız. Çünkü peygamberimiz yaratılmışların en üstünü. Ve Cenab-ı Hak ifade ediyor. Diyor ki ey Habibim, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Onun yaratılması, onun dünyaya gelmesi zulmeti bitirmiş. Adeta karanlığın narını aydınlığın nuruna çevirmiş. Bir nur doğmuş. Öyle bir nur doğmuş ki doğum hadisesinde onu Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri en güzel bir şekilde anlatıyor doğum bahrinde, bölümünde. Peygamberimizin doğumunda birçok mucizevi olaylar yaşanıyor. Birincisi, peygamberimiz doğduğu anda Kabe-i Muazzama'nın içerisinde müşriklerin taptığı putlar bütün kırılıyor, yıkılıyor. Bir diğeri Kisra'nın sarayının sütunları çöküyor. Bir diğeri binlerce yıldır ateşe tapan İranlıların yaktıkları ateş sönüyor. Save gölü kuruyor. Ve Kızıldeniz'de bir balık bulunuyor. Bir tarafında Allah, bir diğer tarafında da Muhammed yazıyor. Ve birçok mucizenin yaşandığı gün. Çünkü Ziya Gökalp'in ifadesine göre bir münacatta söylüyor. Diyor ki Rabbimize, sen yeri hiç çiçekle bezetir miydin? Üstüne Amine doğurmasaydı, bu zümrüt gök kubbeyi hiç düzer miydin? Altına sevginin oturmasaydı. Öyle bir Resul ki onun dünyaya gelişiyle, dünyaya gelmesiyle birlikte dünyanın önü açılmış. İnsanlar ümmet-i Muhammed şerefyab olmuş. Ümmet-i Muhammed ümmetlerin en üstünü olmuş. Çünkü o insanların en üstünü, onun ümmeti de ümmetlerin en üstünü. Yani bizler. Bundan dolayıdır ki Türk edebiyatında, İran edebiyatında, yani Fars edebiyatında ve Arap edebiyatında en çok şiir hangi türde yazılmış derseniz naat türünde yazılmış. Mevlid türünde yazılmış. Bizim bir Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerifi yok. Bizler Türkiye'de, Anadolu'da Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini okuyoruz. O Mevlid'le cüruşa geliyoruz ama geçmişten günümüze, yani 1450 yıldır binlerce mevlid yazılmış ama bizler Süleyman Çelebi'nin mevlidi daha coşkulu olduğu için, daha gönlümüze terennüm ettiği için Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlid-i Şerifini tercih ediyoruz, onu okuyoruz. Ve bir sürü naat yazılmış. Peygamberimizle ilgili yazılan naatlarda peygamberimizin önemi, peygamberimizin kutsiyeti, peygamberimizin şemali, peygamberimizin sünneti, peygamberimizin iki cihana da rahmet olarak gönderildiği fikri, konusu her daim işlenmiş. Merhum Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Ali Ulvi Kurucu diyor ki bir naatında peygamberimiz için, senin met eylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'tır, benim meta gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller sana ilanı aşk eyler. Gönüllerde esen bağdı sabahsın ya Resulallah. Sedin Hanım bu ifadeyi görebiliyor musunuz?
Evet.
Seni met eylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Benim gönlüm seni met eylemek
ama
ister.
Gücüm ama gücüm yetmiyor. Dilim yetmiyor.
Senin meddahın Allah'tır.
Evet.
Senin meta gücüm yetmez ki. Seni met eden Allah met etmiş. Seni met eden Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de seni met etmiş ve emretmiş. Demiş ki melekler ve insanlar da peygamberime ne getirsin? Selatü selam getirsin. Ondan dolayı biz binlerce kez, yüz binlerce kez her gece gündüz Allah'a hamd ettikten sonra peygamberimize selatü selamlar getiririz. Hatta cuma akşamlarında selalar okunur. Sabah namazının ezanından evvel selalar okunur. Bir kişi vefat ettiği zaman selalar okunur. Bayram akşamlarında selalar okunur. Önemli günlerimizde selalar okunur. 15 Temmuz gibi milletin birlik ve beraberliğinin her günden daha fazla olduğu günde selalar okunur. Selat peygamberimize yapılan mesiyenin neticesidir. Peygamberimize yapılan selatü selamın peygamberimizi anmak demektir. Onun için selalar bizim milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bizim milletimiz peygambere o kadar çok önem verir, onun ashabına, onun ehli beytine o kadar çok önem verir ki, birçok insanımızın ismi Muhammed'dir, Ahmet'tir, Mustafa'dır, Mahmud'dur peygamberimizin isminden dolayı. Hatta onun ashab-ı kiramı Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir. Kızlarımıza geldiğimiz zaman Hatice'dir, Ümmü Gülsüm'dür, Rukiye'dir, Halime'dir, Fatıma'dır. Peygamberimizin süt annesine, peygamberimizin süt kardeşi Şeyma annemize kadar, onun babaannesi, anneannesi ne kadar isimler verir. Bu da bu milletin gönlünde peygamber sevgisinin ne kadar coşkun olduğunu, etkili olduğunu, tesirli olduğunu gösterir. Mesela Süleyman Çelebi'nin mevlidinden bahsettim Sezen Hanım.
Evet.
Mevlid-i Şerif sırf peygamberimizin doğumunu alan bir hadise değil aslında, bir şiir değil. Mevlid-i Şerif'in diğer adı da Vesiletün Necat'tır. Yani kurtuluş reçetesidir. Unutmayın, Anadolu insanının, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kuruluş ve kurtuluş metni vardır. Koruyucu metni vardır, kurucu metni vardır. Kurucu metin ve korucu metin, koruyucu metin. Bunlardan biri Mevlid-i Şerif'tir. Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif'i yani Vesiletün Necat'ı, kurtuluş reçetesini kaleme aldığı zaman Osmanlı Fetret dönemine girmiş. Timur'la Yıldırım Beyazıt harbi etmiş, Yıldırım Beyazıt kaybetmiş ve Osmanlı'da 11 yıllık bir fetret dönemi var. İnsanlar dağılmış, beylik beylik boy boy dağılmış, insanlar belki birbirine düşmüş. Süleyman Çelebi o günün şartlarıyla Mevlid'i kaleme almış ve toplum için Vesiletün Necat adını koymuş. Ve hakikaten o metin Türkiye toplumunu, Anadolu insanını, Osmanlı'nın birlik ve beraberliğini yeniden ortaya çıkarmış, ishar ettirmiş, fetret devrini bitirmiş. İkinci önemli olan kurucu metnimiz ne? Hiç şüphesiz İstiklal Marşı'mız. Yunanlılar Bursa'ya kadar girmiş, Polatlı'dan top sesleri duyuruluyor. Yine Peygamber Efendimiz'in adını taşıyan Mehmet Akif Ersoy, o Polatlı'dan top seslerinin duyduğu, kulaklarına geldiği Ankara'mızda bulunan Taceddin Sultan Hazretlerinin kabrinin yanındaki Taceddin dergahında iki gecede İstiklal Marşı'nı yazmış. Ondan dolayı ki Mevlid-i Şerif'e bu gözle de bu nazarla da bakmamız lazımdır. Peygamber sevgisi, peygamberin ismi, peygamberin ortaya koyduğu sünnet-i seniyye, peygamberin ortaya koyduğu vefa anlayışı, onun merhameti, onun adaleti, onun bakış açısı aslında bizim önümüzde en büyük örnektir. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin örnekliğinin üzerinde de bir örneklik yoktur. Peygamberimizin dünyada ravzasını ziyaret etmek istiyoruz. Yani kabrini, değil mi? Bir sürü insanımızın gönlünde hac aşkı var, peygamber aşkı var. Dünyada ne yapabiliriz diyoruz. Ya Rabbi diyoruz, dünyada mübarek cemalini rüyamızda görmeyi nasip eyle. Dünyada peygamberimizin kabrini ziyaret etmeyi nasip eyle. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki, kim benim kabrimi ziyaret ederse beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Benim kabrimi ziyaret edene cennette şefaatim nail olur. Ve en sonunda ne diyoruz? Ya Rabbi diyoruz, cennette de peygamberimizin yamacının etrafında bizi toparlayabilir. Sofrasında bizi haşir et. Ya Rabbi bizi peygamber efendimize komşu eyle,
evet,
değil mi?
Evet.
Mesela hanım efendiler içinde ne derler? Peygamberimizin kızından mülhem. Ya Rabbi bu hanım annemizi, hanım bacımızı Fatıma annemize komşu eyle diyoruz. Peygamberimizin livayülham sancağı altında toplanmak bizim en büyük hedeflerimizden biri.
Evet.
Ve ona vaat edilen Havz-ı Kevser'den içmek de bizim idealimizdir. Bizim kızıl elmamızdır.
Evet, evliliklerde bile değerli hocam, hani Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istenir. Öyle değil mi?
Değil mi? Folklorik ifadelerde devamlı dediğiniz gibi bir kız istemeye gittiğimiz zaman, çünkü peygamberin sünnetidir evlilik.
Evet.
Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizin kızınızı bizim oğlumuza istiyoruz derler. Peygamberimizin adı düğünlerde, cenazelerde, mevlitlerde, her ortamda hem ismi, hem şemaili, hem sünnet-i seniyyetine yapılır, anlatılır ve uygulanır. Mesela bizim en önemli kitaplarımızdan biri, Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra 5 önemli eser bıraktılar. Bunlardan biri Dede Korkut kitabıdır. Rahmetli Profesör Doktor Fuat Köprülü der ki, Türk edebiyatının bir kefesine Dede Korkut'u koysanız, diğer kefesine bütün Türk edebiyatını koysanız Dede Korkut ağır basardı. Hı hı. Peki Dede Korkut hikayelerini bitirdikten sonra ne der? Der ki oy boyladık, soy soyladık. Bu hikayeyi adı Gürtlü Muhammed'e bağışladık. Evet. Ondan dolayıdır ki bizim değerimizde, değerler manzumemizde, medeniyet mefküremizde 3 tane ana temel var. Birisi diyoruz ki işler besmeleyle başlar, yazılar besmeleyle başlar, hamdeleyle devam eder, yani Allah'a hamdla, ve salveleyle son bulur. Salvele muhakkak anlamı peygamberimize selatü selamdır. Ondan dolayı der ki bir şair, kutupların, gavusların pirine selatü selam, çiçeklerin üstündeki terine selatü selam. Buradaki ter ifadesi teşbih, güle teşbih edilmiş, güle remz edilmiş. Çünkü inanılır ki gül peygamberimizin remzidir. Çünkü peygamberimizin terinden yaratılmıştır. Ondan dolayıdır ki peygamberimiz gül remziyle de devamlı anılır. Hatta bizler Mevlid kandillerinde değil mi? Gül de birbirimize gül ikram ederiz. Evet. O peygamber seviyesinin sembolleştiğinin de bir göstergesidir. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftasının konusunu vefa olarak belirledi. Ahde vefa imandandır. Bizim geleneğimizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır değil mi?
Evet.
İnsan anne, baba, dede, nine kendinin üzerinde emeği olan hocalarını asla unutmamalıdır. Mesela ahilik geleneğinde bir ifademiz var. Diyoruz ki yol atası soy atasından önce gelir. Yol atası kim? Kendisine ilim, irfan öğreten kişilerdir. Evet. Bundan mütevellittir ki Sezin Hanım, vefadan hiçbir zaman ayrılmamamız gerekir. Peygamberimizin kendisine 3 gün süt anneliği yapmış annesi, 3 günlük süt annesi yanına geldiği zaman ayağa kalkar, altında oturduğu minderi ona verirdi. Fatma bin Esed peygamberimizin amcasının hanımı, Fatma bin Esed hazretleri, annemden sonra annem dediği Fatma bin Esed, yani Hazreti Ali'nin annesi, vefat ettiği zaman peygamberimiz mübarek elleriyle onu sıvazladı ve kabre indirdi. Çünkü bizim inancımızda peygamberimizin elinin değdiği kişileri cehennem ateşine yapmıyor, yakmıyor. Niye bu kadar önem veriyorsun dediler Fatma bin Esed'e. Dedi ki ben yetimdim ve öksüzdüm. Annem yoktu. Fatma bin Esed'in amcam Ebu Talib'in evinde kalırken yengem çocuklarından evvel beni yedirir içirirdi. Çocuklardan evvel benim saçımı tarardı. Çocuklardan önce beni yıkardı. Ondan dolayı ben vefamdan dolayı yengeme bu kadar hürmet ediyorum. Ebu Bekir Efendimiz'i o kadar severdi ki, çünkü diyordu ki hiç kimse inanmazken, herkes yalanlarken Ebu Bekir ne yapmıştı? İnanmıştı. Hatta Miraç hadisesi vuku bulduğu zaman Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e geldiler. Peygamberin bir anda Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gittiğini ve oradan da Miraç'a yükseldiğini anlattılar. Miraç'a yükseldiğini söyledi diyorlar. Ebu Bekir Efendimiz ne diyor? Diyor ki eğer o dediyse doğrudur. Evet. O çünkü emin sıfatına sahiptir.
Evet, ondan
dolayıdır
hocam.
Ki... Buyurun.
Buyurun hocam. Yani izninizi isteyerek süremizin sonuna doğru geldik. Şöyle çok çok güzel, öyle lezzetli, öyle içimizin dokunacak şekilde anlatıyorsunuz ki keşke daha çok vaktimiz olsa da daha derin derin konuşabilsek. Son cümlelerinizi alabilir miyiz diye rica edecektim.
Diyoruz ki kutlu ana, kutlu Resul, kutlu senin ümmetin, yüzünde nurun şölvesi, dalında nübüvvetin, 571 yılının gizemli Nisan ayı 12. gecesinde görüldü azametin. Bu mevlid, bu peygamber sevgisi komünizm döneminde Rusya'da ve Yugoslavya ülkelerinde birlik ve beraberliği muhafaza etmiş, insanların milli kimliğini hem de dini kültürünü, din kültür irfanını ayakta tutmuş, insanları dinden uzaklaştıramamışlar. Belki kitaplarını yasak etmişler, anhanelerinden, geleneklerinden, dillerinden uzaklaştırmışlar ama Mevlid'den uzaklaştırmamışlar. Ona bir şey dememişler ve diyorlar ki Balkanlardaki vatandaşlarımız ve Sovyet dönemindeki Türkistan'daki kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz bize şunu ifade ediyor. Onlarla görüştüğümüz zaman Mevlid-i Şerif bizim birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etti. O Mevlid'i ezberlemek bizim yeniden dini duygularımızı ve köklü mirasımızı gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile oldu.
Evet,
yani din sadece maneviyat anlamında değil, aynı zamanda dinimiz bizim dilimizin, kültürümüzün, bayrağımızın, devlet ebed müddet anlayışının da bir garantisidir, evet, bir temelidir.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Affınıza sığınarak son saniyelerimiz dilinizden bal damlıyor. İnşallah önümüzdeki hafta yine güzel sohbetlerde yayınımızda birlikte olmayı temenni ediyoruz.
Kolay gelsin. Bizleri muhterem dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için size gönülden şükranlarımı arz ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Gönüldaşlarımıza selam olsun. Kalan ömrümüz geçen ömrümüzden hayırlı olsun.
Efendim. Amin. Dileklerimizi iletiyoruz. Sevgi ve saygılarla. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın Atalardan Yadigar köşemizde bizlerle birlikteydi. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.